Medyaskop'tan merhaba, ben Zeynep Timur Renk Bozut. Bugün İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşen bir uygulamayı konuşacağız. Detaylarını şöyle aktaralım. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Semih Çelenk olayın öznesi aslında. Bu fakülte binasının 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bulunduğu Narlıdere'deki binasından Buca, Tınaztepe'deki bir binaya taşınmasına karşı çıkan ve bu nedenle de eylem yapan öğrencilere beraberindeki 4 akademisyenle birlikte Semih Çelenk destek verdi. Ardından Çelenk'in de aralarında bulunduğu 5 akademisyen görevden alındı. Bu üniversite yönetiminin bu kararı üzerine Semih Çelenk yönetimin kararını 2019 yılında yargıya taşıdı ve mahkemeden üniversitenin kararı için yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Görevine geri döndü, ancak üniversite yönetimi bu kez Çelenk hakkında yürüttüğü disiplin soruşturmasını tamamladı ve profesöre kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını verdi. Profesör bunun üzerine ikinci kez görevden alındı. Bu kararı da itiraz etti Semih Çelenk ve konuyu tekrar yargıya taşıdı. 2020 yılında, geçtiğimiz yıl, bu karar içinde yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve görevine geri döndü. Ardından tekrar 9 Eylül Üniversitesi yönetimi savunma almaksızın profesörü tekrar görevden aldı ve Çelenk bu kez üçüncü kez dava açtı görevden alınmasına ilişkin ve İzmir 4. İdare Mahkemesi profesörün hakkında verilen görevden uzaklaştırma cezasını usulsüz ve hukuk dışı buldu ve iptal etti. Şimdi üniversite yönetiminin kendisine dair uygulamalarını 3 kez mahkeme kararıyla son veren Profesör Doktor Semih Çelenk yayınımıza konuk olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selamlar.
Merhabalar. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben özetlemeye çalıştım yaşadığınız süreci, ancak şimdi en başından başlamak istiyorum. Siz öğrencilerinizin yanında oldunuz yaptıkları eylemlerde, ama bu eylemin amacı neydi? Neden depreme dayanıksız olduğu tespit edilmişti binanın? Şunu anlamak istiyoruz. Öğrencilerin bu karara karşı çıkma sebebi neydi? Farklı bir yere mi taşınmasını istiyorlardı binanın, hani daha yakın bir yere mi? Öncelikle sebepleriyle ve sizin nasıl 4 akademisyen arkadaşınıza destek olma, hani bu eyleme katılmanız başlayalım, ardından davalarla devam edeceğiz.
Şimdi aslında ilk başladığında hikayemiz, bizim 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi hayatına 70'li yıllarda Alsancak'ta ve Bornova binalarında başlıyor. Sonra tek bir kampüse toplanma Narlıdere'de 90'lı yıllarda oluyor. İlk kez fakülte bir bütünlük içerisinde Narlıdere binalarında oluyor ve yanımızda da konservatuvar geliyor aynı şekilde. Bu yani ilk defa ciddi bir sahne binamız oluyor filan ve bu mekan bizim için önemli. Fakat işte sorunlar olduğu söylendi. Biz de yani bunlarla ilgili ya daha planlı bir taşınma ya daha uygun bir mekana taşınma. Çünkü Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar çok özellikli eğitimler ve bunların gerçekten yani doğru yerlerde, doğru mekanlarda yapılması gerekiyor. Bu yüzden hem öğrencilerimiz hem de bizler, hocalarımız itiraz ettik. Hatta bizim o binadan, eğer güvenliksizse o bina, çıkmama gibi bir şeyimiz asla olmadı. Yani genellikle özellikle soruşturmalarda ve haberlerde çok çarpıtılan bir şey var. Bu bilinçli olarak yapılıyor.
Yani ben de bu yüzden açıklamanızı aslında rica ettim. Evet. Siz zannediyorum ki kampüse daha yakın bir noktaya taşınılmasını istediniz.
Hayır. Şöyle bir şey. Yani sadece yakınlıkla ilgili değil. Yani oradaki yani bize gösterilen mekan öncelikle rektörlük için yapılmış. Tınaztepe'de rektörlük için yapılmış. Bir binaydı ve ofis binası. Ofislerden oluşuyor. Şu an bizim orada eğitim vermemiz gereken bina. Yani vermemiz beklenen bina. Fakat bu imkansız. Yani
sanat eğitimi verilmesi için elverişli bir bina değil anladığım kadarıyla.
Yani biz madem burada bir can güvenliği yok, uygun şartlar, uygun koşullar bulunsun dedik ve 6 tane bölüm kurulu kararı aldı. Yani bizim için orada eğitim yapmak mümkün değildir kararı aldı. Bunların hepsi akademik kararlar, bölüm kurulu kararları ve öğrenciler de kendi fikirlerini ifade ettiler. Ama her nedense burada böyle büyük örgütlü bilmem ne büyük bir suç var. Herkes birbirini kışkırtıyor, teşvik ediyor gibi. Bizim içimizden 3-4 tane hocaya ve işte 10-15 öğrenciye yani bu itiraz eden kişilerden bazıları seçilerek Onlar hakkında soruşturmalar açıldı ama bunların hepsi özellikle öğrenciler hakkındakiler mahkeme tarafından düşürüldü. Yani hiçbir yani o disiplin cezaları geçersiz kaldı. Bizler hakkında verilen cezalar da böyle tek tek mahkemeye taşınarak ve hatta hani gıyabımızda disiplin cezaları vererek bu süreç devam etti. Ama biz özellikle hani bu sürecin yani bir fikir söylemenin, söz söylemenin, akademik geleceği hakkında, okulun mekanları hakkında hocaların, öğrencilerin söz söylemesinin bir suç teşkil etmediğini hep savuna geldik. Ve mahkeme de bu anlamda bizi haklı buldu. Ama dediğimiz gibi süreçler 2 yılı aşan bir süreç. Arkasından hemen pandemi geldi. Pandemide eğitim daha da çok zedelendi. Güzel sanatlar eğitimi, konservatuvar eğitimi. Şimdi tekrar aynı elverişsiz mekanda karşı karşıyayız. Hani şu andan sonra belki yani farklı mekanlar, destek mekanlara ihtiyaç olabilir. Ama bu tabii geçmişte kaldı bu tartışma. Şimdi Aralık ayından sonra aynı mekanda bir fakülte binasının yapılacağı söyleniyor. Ama bu ne zaman olur, hangi sürede biter bunu bilmiyoruz.
Peki aslında bir tık daha geri dönmek istiyorum. Ben çünkü ilk mahkemeden sonra sizin aslında akıbetiniz açıklandı. Şöyle ki siz bir hukuki mücadele verdiniz ve görevinize iade edildiniz mahkemenin kararıyla. Peki sizinle beraber görevden alınan 4 akademisyen daha vardı. Onların akıbeti ne oldu ve öğrencilerin akıbeti ne oldu hakkında soruşturma
Yani başta görevlerinden alınan arkadaşlarımızdan ikisi ne ceza verilmedi disiplin cezası. Onlar şöyle diyelim 5 kişi görevden alındı. Bunlardan içlerinden bir tek ben itiraz ettim. Diğer arkadaşlarımızın işte biri bölüm başkanıydı. Diğer 3'ü ana sanat dalı başkanıydı. Görevlerinden alındılar. Yani idari görevlerinden alındılar. O diğer 4 arkadaşımız itiraz etmedi buna. Yani bir mahkemeye gitmediler. Ben gittim ve birkaç ay sonra geri döndüm bununla ilgili. Hemen arkasından bazıları kesişen, bazıları farklı olan 6 kişi hakkında temel suçlama, işte öğrencileri kışkırtma ve üniversitenin itibarını düşürme diye böyle bir kalıp cümleyle bir soruşturma açıldı. Tabii ki yani soruşturma açılabilir. Biz savunmalarımızı verdik, tanıklar gösterdik çünkü sadece 5 kişi, 6 kişi itiraz etmedi ki buna. Yani üniversitenin öğrencileri, üniversitenin diğer hocaları, diğer bölüm başkanları, herkes bölüm kurulu kararlarıyla itiraz etti. Biz de kendileri de tanık gösterdik. Fiziksel mekanlarda tespit yapılmasını istedik. Gerçekten buranın elverişli olmadığına dair eğitime. Fakat bunların hiçbiri yapılmadı. Ve biz hızlı bir biçimde 6 kişiden ikisine ceza verilmedi. 4 kişiye aynı ceza verildi. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Onu uygulayamadılar. Maaşımızdan keserek bu cezayı uyguladılar. Fakat bunu rektörlük vermişti. Diğer 2 arkadaşımız emekliye ayrılmayı seçtiler bu süreçte. Ceza almayan 2 arkadaşımız, hocamız. Bizler de mahkemeye gittik. Mahkeme 4'ümüzün de önce yürütmeyi durdurma aldık. Daha sonra bu karar yani hukuka uyarlık bulunmadı bu kararda. Tekrar geri geldiğimizde bu sefer 2 kişi hakkında yani ben ve müzik bilimlerin bölümünden Profesör Doktor İbrahim Yavuz Yüksel'sin arkadaşım hakkında bu kez yani Fakülte Disiplin Kurulu aynı dosyayı hiç açmadan şey yapmadan ve aynı şekilde aynı dosyayı hakkında karar verdi. Burada yani biz de bu 3. kez görevden alma anlamına geliyordu. İbrahim arkadaşım bir idari görevi olmadığı için onda bir şey fark etmedi ama ben bir sahne sanatları bölüm başkanı olduğum için bu benim görevimi yapmamam anlamına geliyordu. Görevimden alınmış oldum bu cezayla birlikte. Şu an verilen karar 4 diye geçti ama 5. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını verdi. Hukuka uyarlık bulmadı ve özellikle hangisinin yani suç olduğu belli olmayan eylemler ve hangi suça karşı hangi cezanın verildiği bile belli olmayan muğlak bir soruşturma ve muğlak bir ceza olarak gördü bunu ve yürütmenin durdurulması kararı verdi. Ben de otomatik olarak tekrar bölüm başkanlığı görevine dönmüş oldum.
Evet, aslında yani anlatılıyor, siz film gibi geliyor. Üç kez bu karar veriliyor. Üç kez yargıya gidiyorsunuz ve son 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararda usulsüz ve hukuk dışı ibaresi yer alıyor. Ama bence mahkemenin verdiği karar aslında üç yargıya taşımanızda da aynı kararı usulsüz ve hukuk dışı bulduğu için sizi zaten görevinize iade ediyor. Birincide de, ikincide de, şimdi üçüncüde de. Peki bu üçüncü kararın ardından üniversite yönetimiyle aranızdaki ilişki ne durumda? Yani birincide de, ikincide de aynı karar alındı, ancak üçüncüden sonra da yeni bir müdahale bekliyor insan. Çünkü üç karara rağmen, yani ilk iki karara rağmen hala üniversite devam etmiş aynı uygulamayı yapmaya. Siz bu uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl tasvir edersiniz bize ve bundan sonra ne olacak? Ben bunu merak ediyorum.
Yani şöyle, ben yani bunun bu şekilde kapandığını ümit ediyorum. Çünkü ama bu süreçle ilgili bizim yasal haklarımız devam ediyor. Yani bu üç, yani bizde 2 yıldır ağır mobbing işleten bu süreç hakkında biz bir mobbing davası açtık. O sürüyor. YÖK'e karşı bu yani görevini kötüye kullanan idareciler hakkında da bir dava açtık. Yok, bu idareciler hakkında soruşturma açmadığı için. İki davamız şu an sürüyor. Yani tabii ki ben bunun bu şekliyle bitmesini ümit ediyorum, ama aynı zamanda hani hatalı davrananlar, işte yanlış karar verenler, keyfi davrananların da bir biçimde mutlaka bunun tazminatla ya da başka biçimde soruşturmayla bu cezaları görmesini diliyorum. Çünkü eğer bir hukuk devletinden bahsediyorsak, yani bizim, yani ben şu an tekrar göreve döndüğümde tabii ki işimi yapacağım. Yani yine ne yapıyorsam, eğitimin planlamasından, eğitimin kendi bölümünde organizasyonundan, bir üst yönetimle normal uyumlu biçimde çalışmaya gayret edeceğim. Bunu yapacağım. Yoksa hani bu tür yani çalışma alanları sürekli böyle tartışmanın, gerginliğin olabileceği alanlar değil. Ve ben yaklaşık 30 yıldır bu fakültedeyim. Daha önce üniversite yönetim kurulu üyeliği, senatörlük ve dekanlık yaptım bu fakültede. O anlamda hani bir çalışma ahlakım ve çalışma hukukunu bilen bir insanım. Yani hem bölümüm için, arkadaşlarım için, hem öğrencilerim için, hem fakültem için doğru olan neyse onu yapmaya devam edeceğim. Hukuksal olan, doğru olan, akademik anlamda, sanatsal anlamda, pedagojik anlamda doğru olan neyse onu söylemeye devam edeceğim. Bir şey değişmeyecek. Umarım yani bu anlamda şimdiye kadar gösterilen yanlış davranışlar bize bundan sonra gösterilmez ve bu şekliyle bu olay kapanır diye umut ediyorum.
Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve geçmiş olsun diyorum. Umarım bir daha yaşamazsınız aynı problemleri. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım gerçekten. Umuyoruz ki siz sanatınızı icra etmeye ve öğrencilerinize eğitmeye, 30 yıldır yaptığınız eğitimciliğe devam etmeye devam edersiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Profesör Doktor Semih Çelenk bizimle birlikteydi. 9 Eylül Üniversitesi'nde üniversite yönetiminden kendisine 3 kez yapılan uygulamayı ve bu uygulamalarla ilgili verdiği hukuki mücadeleyi, kazandığı hukuki mücadelelere aktardı bize. Burada noktalayalım.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.